Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt Hocam'la birlikteyiz. Fakat kendisi telefon hattımızdan programa katılım sağlıyor. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Zahin Bey.
Hocam öncelikle pazar günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli bir ziyaret gerçekleşti. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenleri vardı. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta önceden açıklamıştı. Pazar günü Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'ta olacağız ve Maraş'ı ziyaret edeceğiz. Hatta piknik yapacağız ifadesini de kullanmıştı. Bu ziyaretin önemini size sormak istiyorum. Ve Maraş'ın ziyareti de tabii ki bir başka önem taşıyan gelişmeydi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunca yıldır Maraş'ın neden kapalı kaldığını sorguladı. Bunu konuşalım. Bir de Maraş üzerinde bir tartışma var. Vakıf malları tartışması. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu malların sahiplerine iade edileceğini ifade etti. Fakat bir taraftan da buralar vakıf malı. Bu sıkıntı nasıl aşılır ya da ne gibi bir sıkıntı doğurur? Öncelikle tabii ki bu ziyaretin önemi ve Maraş bölgesinin önemli isimler tarafından ziyaret edilmesini nasıl değerlendirirsiniz? Buradan başlayalım. Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Medeniyet Coğrafyamız programında Sayın Cumhurbaşkanı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs'ta Maraş bölgesinde pazar günü piknik adı altında yapılan o dünyaya verilen görüntünün sıradan bir pazar gezmesi olmadığının altını çizmeye istiyorum öncelikle. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı 20 Temmuz 1974'te yapıldıktan sonra 3 gün kadar sürmüştü. Bütün dünya ayağa kalktı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o harekatı durdurulmuştu belli bir noktada. Tıpkı şu andaki Karabağ harekatında nasıl ki Rusya devreye girdi. 7 rayon kurtarılmadan daha Şuşa ele geçince Rusya barış planıyla devreye girdi. O zaman da Birleşmiş Milletler bütün dünya Türkiye'ye baktı, yaptı ve Türk ordusunu belli bir noktada durdurdu. Ve o dönemde Türk tarafında kalan, kuzey bölgesinde kalan Maraş bölgesi çoğunluğunu Rumların sahip olduğu turistik oteller, eğlence merkezleri ve Orta Doğu coğrafyasının en canlı turistik merkezlerinden biriydi Beyrut'la birlikte o yıllarda. İşte Kıbrıs harekatı sonrasında Maraş kullanıma kapatıldı. Çünkü sahiplerin çoğu Rum idi. Bugün ise aradan yarım asır civarında bir zaman geçtikten sonra 1974'ten bu yana yavaş yavaş önce sahil kesimi sonra ana cadde kullanıma açılmasından sonra Ersin Tatar başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verebileceği cezalardan korktuğu için daha önce burada mülk sahibi olanların mallarını tazmin edeceğine dair beyanatlarda bulunuyorlar. Fakat sizin sorduğunuz vakıflar meselesi konusuna gelince o ayrı bir konudur. İsterseniz ona da birkaç cümleyle değineyim.
Buyurun lütfen.
Biliyorsunuz Kıbrıs Mısır'ın fethinden sonra Osmanlı topraklarına katıldı 1571 yılında. Tabii 1876-77 bu Osmanlı-Rus savaşına kadar da bizim elimizde kaldı. Yani 1571'den 1876'ya kadar 306 sene Osmanlı toprağı olan Kıbrıs'ta birçok sadrazamların, devlet adamlarının vakıf ları vardır. Osmanlı zaten bir vakıf medeniyetiydi ve bugünkü kapalı Maraş bölgesindeki arazilerin büyük bir kısmının Osmanlı vakfiyesi, vakıf eserleri ve arsaları olduğu bilinmektedir. Ancak İngilizler 1876'dan 2. Dünya Savaşı'na kadar olan bu yarım asrı aşkın bir sürede bu vakıf mallarının mülkiyetine dair olan belgeleri yok etmişlerdir. Birçoğunun üzerine özel mülkiyet tapuları çıkartmışlardır ve eskiye yönelik birçok şey bugün izleri silinmek üzere veya silinmiştir. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti iyi bir arşiv araştırması yaptığında, ki biz harf inkılabıyla kendi hafızasını silmiş bir toplum olarak, kendi kendini sömürgeleştirmiş bir toplum olarak biz arşivleri okuyamıyoruz, ancak sınırlı sayıda araştırmacıların yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bugünkü kapalı Maraş bölgesinin aslında o 1571-1876 dönemindeki 300 yılı aşkın Osmanlı döneminin vakıf arazisi olduğu gerçeğini de biz dünya kamuoyunda savunmalıyız, ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunu dile getirmekten bile çekiniyor, çünkü Avrupa Birliği'nin dünyanın baskısı söz konusu olduğunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'yla ve Sayın Bahçeli'yle oraya giderek aslında bir mesaj vermek istedi dünyaya. Burası bizim tapulu malımız mesajını vermeye çalıştı ve bunun da Batı mahfillerinde çok büyük yansımaları oldu.
Peki hocam. Bu hafta bir ziyaret vardı Türkiye'ye, ama resmi olarak herhangi bir karşılığı yoktu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'a geldi. Daha önce de şöyle haberler çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pompeo'yu kabul etmedi. Pompeo Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu İstanbul'a davet etti şeklinde haberler çıktı. Fakat resmi hiçbir görüşme olmadı. Pompeo da ne yaptı? Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyaret etti. İstanbul'da Rüstem Paşa Camii'ne gitti. Orayı ziyaret etti. Bir de Le Figaro'ya açıklamalarda bulunmuştu Pompeo. Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı ifadesini kullanmıştı. Evet, Türkiye'de yüz bulamadı ve İstanbul ziyaretiyle birlikte Pompeo Orta Doğu ziyaretine devam etti. Bu ziyareti, bu aktardığım haberler çerçevesinde nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Aslında o ziyareti kapsamlı bir şekilde 19 Kasım Perşembe günkü yazısında Türkiye Gazetesi'nden Rahim Erf güzel ifade etmişti. Fakat biz kendi zaviyemizden olayı değerlendirecek olursak şunları söyleyebiliriz. Pompeo Türkiye'ye gelmeden Fransa'ya uğradı ve orada Emmanuel Macron'la görüştü. Ve bu görüşme sırasında Türkiye'nin askeri olarak bölgede kabul edilebilir sınırın üzerinde güçlendiğini ve Türkiye'nin Suriye ve Irak operasyonlarının durdurulması gerektiğine dair mesajları oldu. Yani bir taraftan biz NATO müttefikiyiz Amerika'yla, Fransa'yla. Aynı zamanda müttefikimiz olan bir ülke bizi durdurmaya yönelik daha Türkiye'ye gelmeden hasmane mesajlar vermeye başladı.
Evet.
Türkiye ziyaretinden sonra da Filistin topraklarında ilhak edilen Batı Şeria ve Golan Tepelerini ziyaret edildiğini söylendi. Oradan işte Soros'un operasyon çektiği Gürcistan bölgesine ve kısaca mini bir 10 ülkeye şamil bir geziydi bu. Türkiye gezisinin resmi bir boyutu yoktu. Ancak neden bazı yerleri ziyaret etti Soros'u?
Evet.
Rüstem Paşa Camisi ve
Fener Rum Patriği.
Fener Rum Patrikhanesi.
Evet.
Fener Rum Patrikhanesi'nden başlayacak olursak, biliyorsunuz dünyadaki Katoliklerin ruhani lideri Papa ve Vatikan'da özel bir yapıda ve bir işte 1000 kişilik nüfusu olan bir devlettir Roma içerisinde. Ve dünyanın derin devleti diyebiliriz Vatikan'a. Şimdi Ortodoks dünyasının ruhani liderliği hep Fener Rum Patrikhanesi'nde olmuştur ve Ortodokslar da kendilerini Osmanlı'nın bir parçası görmüşlerdir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesinden sonra Osmanlı Devleti Müslümanların ve Ortodoks Hristiyanların bir devletiydi. Öyle görülürdü. Yani Ortodoks Hristiyanlar kendilerini devlet olarak Osmanlı ülkeli devletleri olarak görürdü. Fakat Ruslar güçlenmeye başladıktan sonra 1700-1800'lü yıllardan itibaren Moskova Patrikhanesi'ni dünyadaki Ortodoks...
Hocam devam ediyoruz programımıza. Azerbaycan'ın Geçen hafta zaferini konuşmuştuk ayrıntısıyla. Bu hafta yapılan anlaşma ve sonrasında gelişen olayları sizinle tartışalım, konuşalım. Öncelikle tabii Adama Azerbaycan ordusu 27 yıl aradan sonra geri döndü, girdi. Bir başka gelişme var ki Türkiye Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresini kabul etti. Zannedersem 102 yıl sonra Türk askeri yeniden Azerbaycan'da olacak. Bunu değerlendirelim. Bir de şu tartışılıyor. Türk askeri Karabağ'da olacak mı, olmayacak mı şeklinde bir tartışma var. Olmayacağı yönünde işte anlaşma maddeleri bize gösteriyor. Sadece Azerbaycan'ın topraklarında kurulan gözlem üssünde Türk askeri bulunacak ve bu Ermeni askerlerinin konumlarını kaybedip kaybetmedikleri denetlenecek SİHA'larla, İHA'larla vesaire. Bu noktada ne söylemek istersiniz? Yani Türk askerinin Karabağ'da olması neyi değiştirir? Ya da şu anki konumuyla gözlem noktasından gelişmeleri takip etmesi neyi değiştirir? Buradan başlayalım. Buyurun.
Şimdi Karabağ konusunda yanlış anlaşılmaları önlemek için şöyle bir açıklamada bulunmamız gerekiyor.
Buyurun.
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi veya vilayeti de 7 rayon vardı işgal altında olan. İşte Zengilan, Cebrail, Fuzuli, Ardan vesaire. Bunların bir kısmı savaşla ele geçirildi. Bir kısmı da anlaşmayla. Mesela Kelbecer'den şu anda boşaltıyorlar ya karak bir karak da olsa.
Evet.
Fakat Dağlık Karabağ bölgesinde Şuşa'yı Türkiye, Azerbaycan birlikleri ele geçirdi. Ama baş merkezi olan Hankendi olsun, Hocalı olsun, diğer şehirler Ermenilerin kontrolünde olacak. Rusya'da eskiden daha eskiden olmadığı halde Ruslar orada var olacaklar. Yani Dağlık Karabağ bölgesinde Şuşa hariç olan yerler eskisinden daha muhkem bir şekilde Rus askerlerinin gözetiminde Ermenilerin kontrolünde olacak ve oraya Türk askeri de giremeyecek. Yani Dağlık Karabağ bölgesine Ermeni nüfusun çoğunlukta oldu ama şu anda kurtarılan o 7 rayonun olduğu Karabağ bölgesinde gözlemci sıfatlı olarak Türk askeri bulunacak. Fakat orada da çok fazla bir etkisinin olacağı söyleyemeyiz. Yani şu anda barışı denetleyecek. Asıl oradaki konuşu Rusya'nın hatta bu internette gezen doğruluk konusu ne kadar bilinmiyor ama mesela Putin'e gösteriyorlar bu anlaşma metnini okumadınız diyorlar. Zaten ben yazmıştım diyor.
Evet.
Yani şimdi Rusya belli noktaya kadar müsaade etti Azerbaycan'ın ilerlemesine ama Dağlık Karabağ bölgesi ki ben bundan önceki programlarda da söylemiştim. Yani normal şartlarda Azerbaycan'ın %20'sini işgal ettiği bölgelerde hiçbir dünya ülkesinin müdahale etme şansı yok. Çünkü Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarıyor. Ancak Dağlık Karabağ bölgesine Sovyetler bir zamanda özel statü verilmişti. Ermeni nüfus Ruslar tarafından oraya getirilip istan edilmişti. Orada bir Rus, Ermeni bir çoğunluk oluşturulmuştu Dağlık Karabağ bölgesinde. Oranın yani 1830'dan bugüne kadar ilmek ilmek dokuyup Dağlık Karabağ bölgesinde bir Ermeni nüfus çoğunluğu oluşturan Rusya'nın bugün orayı kolaylıkla Azerbaycan'ın kontrolünden vermesini beklemek de biraz çok iyimser bir bakış açısı olur. Ancak Rusya bölgesi hariç yine Ermeniler Dağlık Karabağ'da kontrolü Rus askerleri gözetimde sağlamış olur.
Peki şöyle bir şey söylesek bu doğru olur mu hocam? Yani Türk askeri Azerbaycan topraklarında olacak deniliyor.
Evet.
Mesela Şuşa'da bir gözlem noktası kurulmasına karar verdi Azerbaycan. Evet. Ve Türk askeri orada da bulunabilir. Böyle desek herhalde yanılmış
yani
olmayız.
Azerbaycan'ın kontrol ettiği bölgelerde.
Evet.
Ben sadece Dağlık Karabağ burada Karabağ'dan farklı tuttum.
Evet.
Onu belirtmek istedim özellikle.
Hı hı.
Yalnız bir de şu var.
Buyurun.
28 yıllık bir işgal var. Ve 28 yıl boyunca Azerbaycan halkı o topraklara ekemedi. Arazisini kullanamadı, evlerinde oturamadı. Ve şimdi de yakıp yıkarak gidiyorlar o Kelbecer bölgesinde gördüğümüz kadarıyla. Bunun bir bedeli olmalı ve uluslararası hukuka göre savaş tazminatı ödemesi gerekiyor Ermenistan'a. İşte bu savaş tazminatı olarak yani halkının yiyecek ekmeği olduğu, yani elektrik kesintiler olan bir ülkenin milyarlarca tazminat ödemesini beklemek mümkün değil. Bunun için de toprak verme konusunda anlaşma olabilir diyor. Belki bu tarihten itibaren Ermenilerle Azerbaycan arasında bir kalıcı barışın oluşabilmesi için belki Zengezur dediğimiz Nahçıvan'la Azerbaycan toprakları arasında bir geçiş bölgesi toprağı karşılığında tazminattan vazgeçilebilir veya başka türlü bir toprak takası şeklinde, yani savaş tazminatından vazgeçme karşılığında Ermenistan bir miktar toprak verirse belki öyle bir anlaşma olabilir, ama aksi takdirde Azerbaycan'ın bir mülkiyet hakkıdır savaş tazminatı.
Evet. Peki 102 yıl sonra Türk askerinin tekrar Azerbaycan'da görev yapacak olması sizin için ne ifade ediyor hocam? Onu da soralım.
Şimdi siyasi coğrafyada devletlerin yükselmeleri ve çöküşleri bütün alanlarda birlikte olur. Yani siyasi alanda güçlenen devletler askeri alanda da, ekonomik alanda da, sanat alanında da, kültür alanında da yükselirler. Çöküş hep beraber olur. İşte bunu Osmanlı'da da görüyoruz. Türkiye Devleti'nin kuruluşundan bugüne kadar, yani siz ekonominizin zayıf olduğu dönem askeri olarak da zayıf oluyorsunuz gibi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 15-20 yıl içerisinde nasıl ki dünyada sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Aselsan sayesinde askeri elektronik harp konusunda ilerledi. Bu da işte o 15 Temmuz darbesinden sonra da Türkiye konsept değiştirdi. Artık yurt dışında da daha yaygın bir şekilde üs kurma ve asker bulundurma kararı aldığı için şu anda Somali'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, hatta Kosova'da var olan askerlerin şu anda Azerbaycan'da da olacak. Bu Türkiye için bir kazanımdır. Ancak bu işte bakın Amerika ve Fransa bir araya geliyor. Türkiye'nin bu konudaki çevresinde bölgesel bir askeri güç olmasına rahatsız olduklarını belirtiyorlar. Şu anda Amerika'nın hem Rusya ve Putin'den hem Erdoğan ve Türkiye'den hiç haz etmediğini açıkça söyleyebiliriz. Bu cumhuriyetçiler için de böyle, demokratlar için de böyle. Yani kimi Trump da kazansa, Biden da kazansa bu gerçek değişmiyor maalesef.
Peki son olarak şunu soralım hocam. Ermenistan bu savaşın kaybedeni, Paşinyan da tabii ki bu savaşı başlatan isim olarak kaybedenlerin başında yer alıyor. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı istifa etti. İstifa edene dene neredeyse. Ama Paşinyan ısrar ediyor kalmakta. Ermenistan'ı ve Paşinyan'ı neler bekliyor? Son bir dakika, buyurun hocam.
Evet. Paşinyan'ı...
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam da birlikteliğimize devam ediyoruz. Kendisi telefon hattımızın diğer ucundan yayınımıza katılıyor. Hocam, Afrika'da ilginç gelişmeler yaşanıyor son günlerde. Bunlardan biri Batı Sahra'da yaşanan gelişmeler. Yeniden bir savaş endişesi yaşanıyor. Mağrip'te uzun bir aradan sonra bir hayli hareketli günler yaşanıyor bugünlerde. Fas Krallığı'nın güneyindeki topraklarını içeren bölge uluslararası kamuoyunda bilinen ismiyle Batı Sahra, Fas Silahlı Kuvvetleri ile Polisario cephesi milisleri arasında sıcak çatışmalara sahne oluyor ve bu geniş çaplı bir savaşa dönüşmesinden de endişe ediliyor. Batı Sahra'da neler oluyor? Bize özetleyebilir misiniz? Anlatabilir misiniz? Buyurun hocam.
Evet, Maghrib ülkeleri olarak bilinen bu Fas ve Batı Sahra bölgesi tarihi süreç içerisinde bu sömürgecilik döneminde Fas bir süre Fransa'nın etkisinde kalmıştır. İspanya ise bu Batı Sahra bölgesini bir süre idare etmiştir. Ancak Batı Sahra denilen yer çöllerle kaplı bir bölge. Yani orası deniz kıyısından itibaren çöllerin başladığı bir coğrafyadır Batı Sahra. Yani Batı Sahra ile Fas 750 bin kilometre karelik bir alan kaplıyor. Fas kadar bir alandır Batı Sahra'nın olduğu yer. 500 bin nüfus vardır. Buranın iki önemli özelliği var. Birincisi okyanus kıyısında soğuk su akıntısı var. Dünyanın en zengin balık potansiyeline sahip bir bölgedir. Batı Sahra ve Moritanya kıyıları. Hatta Türkiye'den bile balıkçılar oraya balık avlamaya giderler. İkincisi dünyanın en zengin fosfat yataklarına sahiptir burası. Gübrenin ham maddesi. 500 binde nüfus var. Çöl bölgesi zaten. Doğru dürüst yaşamaya yerleşmeye elverişli alan yok. İşte burası İspanya'nın Avrupa Birliği'ne girmesinden sonra 70'li yıllarda boşaltılınca Fas Kralı büyük bir yürüyüş başlattı. Yüz binlerce insanla birlikte Fas'ın burası doğal bir parçasıdır dendi. Ve Fas'ın denetimini uyuyordu Moritanya sınırına kadar. İşte o sıralarda Cezayir, bu Polisario cephesi dediğimiz birliklerin himayesini aldı ve o bölgeden bir pay koparabilme adına çok kanlı çatışmalar oldu. Ve 1990'lı yıllarda bir ateşkes antlaşması imzalandı. Bu ateşkese göre deniz kıyısından itibaren Batı Sahra'nın %80'i Fas'ın kontrolünde. Cezayir sınırındaki doğudaki %20'lik kısımda Polisario cephesinin denetiminde. Yaklaşık bu 25 yıldır böyle stabil bir durum var dedi. Fakat Polisario cephesi militanları Batı Sahra ile Moritanya sınırındaki bazı kapılarda yol kesip denetim yapmaya başladılar. Ve bunun üzerine de Fas birlikleri çok sert bir şekilde müdahale etti. Yolu ve kapının gümrük kapısını açmasını sağladı. Polisario cephesi de bunun üzerine tekrar silahlı mücadeleye başlayacağını ilan etti. Bu yönüyle baktığımızda bölgede suların tekrar ısınmaya başladığının bir göstergesi. Bu hayra alamet bir durum değildi. Ancak şunu da ifade etmeliyiz ki yani 500 bin nüfusu olan ve Türkiye'nin yarısı kadar bir çölden oluşan bir coğrafyada insanların silah bulması, koskoca Fas ordusuna karşı mücadele etmesi ve buna kafa tutması için bir sırtını bir yerlere dayaması gerekiyor. Dünyadaki bütün silahlı örgütler küresel anlamda silah, para ve destek desteği almadan böyle bir mücadeleyi sürdüremez. Görünürde Cezayir var fakat bu Fas ve Cezayir arasındaki ilişkileri de belirleyen bir durum. Ve önümüzdeki günlerde bu Polisario cephesinin yapmış olduğu çıkış sonrasında Cezayir'de Fas'ın iki Müslüman ülkesinin arasının açılmamasını ümit ediyorum.
Peki hocam. Afrika'nın batısından doğusuna geçelim. Etiyopya'da da bir iç savaş endişesi yaşanıyor. Afrika boynuzunda yer alan Etiyopya'da yaşanan çatışmalar ikinci haftasını doldurdu. Nobel Barış Ödüllü lider Abiy Ahmed'in hedefinde ülkenin kuzeyinde yer alan Tigray bölgesindeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi yerel yönetimi var. Ve on binlerce insan yerinden edildi hocam bu operasyon sebebiyle. Ve ülkede de bir iç savaş çıkmasından endişe ediliyor. Başkent Addis Ababa merkezi yönetimi görüşmelere de kapısını kapatmış durumda. Ne dersiniz hocam? Etiyopya bir iç savaşın içine sürükleniyor mu?
Az önce bahsettiğimiz bu Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin Etiyopya genelindeki nüfus oranına baktığımızda %6'lık bir nüfusa sahip. Ve bunlar tarih boyunca hep yönetim erkini elinde bulundurmuş her dönemde. Yani komünist dönemlerde, kapitalist dönemlerde, şu anda serbest siyasi ekonomiler geçtiği gibi hani bir mutlu azınlığın ülke yönetiminin hep hakim olması gibi bir şey bu. Abiy Ahmed ise Müslüman bir babadan, Ortodoks bir anneden olma, Protestan bir başbakan. Çok enteresan bir şey.
Evet.
Yani baba Müslüman, anne Ortodoks Hristiyan, kendisi de şu anda Protestan.
Evet.
Yani Protestan olması şunu gösteriyor. Etiyopya gibi bir ülkede Protestanlık mevzuhur bir şeydir. Hmm. Yani orada kadim, hatta Hazreti Peygamber döneminde bile o mektupların gittiği Necaşi, bu Ortodoks Hristiyanlığın ki kıyamet kilisesi vardır Kudüs'te. onların da orada bir bölümü vardır. Dolayısıyla çok kadim bir Hristiyanlık kültürü vardır Etiyopya'da. Ve nüfusun yarıya yakını da Müslümandır zaten. Ogedan bölgesi, Somali sınırında. Ogedanlılar Halk Kurtuluş Hareketi vardır. Eritre Halk Kurtuluş Hareketi vardı. Onlar bağımsızlığını ilan ettiler. Şu anda Somali'ye yakın bölgelerdeki Müslümanlar da böyle bir bağımsızlık şeyi vardır. Yani Etiyopya aslında bir konfederasyonlar, yani kabileler konfederasyonu diyebiliriz. Burada bu Abiy Ahmed'in yapmak istediği, onlara alabildiğine demokratikleşme, özgürlük vesaire adı altında gazını alıp kendi yönetimini pekiştirmek istiyordu. Fakat Tigray Halk Kurtuluş Cephesi biraz daha yönetimi konusunda tecrübesi olduğu için onlara karşı bu kadar pek hoşgörülü davranmadı ve onların ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için yönetimi ele geçirdiği zaman korkunç tehlikeli olduğunu gördü. Onlara karşı biraz daha sert silahlı rejim tedbirler aldı. Bir de biliyorsunuz o Hedasi Barajı veya Büyük Rönesans Barajı dediğimiz bu baraj inşaatı sebebiyle de Mısır'la arasındaki ilişkiler vesaire deniliyordu ama Mısır'da şunu gördü, Etiyopya'da böyle bir iç savaş patlak verirse bunun etkileri ve başka ülkelere olacak göçleri düşündüğümüzde, bakın Suriye'nin nüfusu 20 milyondu iç savaş başladığında, Etiyopya'nın nüfusu 110 milyon. Yani 110 milyonluk ülkede böyle iç savaş başladığında bu işin içinde Mısır'da, Sudan'da komşu ülkeler de çıkamayacağı için bu baraj hadisesinin çok daha ötesinde bir tehlike arz ediyor. Bu nedenle de olayın biraz daha böyle silaha başvurmadan çözülmesi umut edilmektedir Etiyopya olayı. Ama olay biraz daha çok taze. Bugünden daha çözülecek gibi de gözükmüyor maalesef.
Evet, maalesef hocam. Bir başka sıcak gelişmeyle devam edelim. Afganistan'da Avustralya askerlerinin 39 sivili katlettiği ortaya çıktı. Barış görevi için bulunduğu Afganistan'da tam 39 sivili Avustralyalı askerler katlediyor ve Avustralya Genelkurmay Başkanı da savaş suçu iddialarını kabul ediyor ve Avustralya Başbakanı Morrison da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi arayarak özür beyanında bulunuyor ve konu kapanıyor. Ne dersiniz hocam? Yani 39 sivilin bilerek kasten katledilmesi ve sonrasında bir özürle geçiştirilmesi ne demek oluyor?
Şimdi bir ne kadar uyar bilmiyorum ama bir temel fıtrasıyla bu sorunuza cevap vermeye çalışayım. Bizim temel Londra'da arabayla gidiyor, sağ şeritten gidiyor. Polis de anons yapıyor. Bir araç diyor yanlış şeritten yol alıyor diyor. Normalde orada soldan
evet. Yapıyor.
Bizim temel de diyor ki ne birisi hep diyor. Şimdi biz 39 sivilin katledildiğini dediniz. Yani keşke 39 sivil olsa Afganistan'da bu 11 evet. Eylül saldırısından sonra yapılan katliamlar, yani düğün alayının üzerine, cenaze merasiminin üzerine bir defin esnasında insansız hava araçları tarafından yapılan bombardımanda her birinde 30-40-50 insanın hayatını kaybettiğini ve bunu 2001 yılından bugüne kadar, yani 19 yıllık süre içerisinde her yıl yüzlerce insanın işte pardon denerek, yanlışlık oldu denerek öldürüldüğü haberlerde çok duyduk biz. Bugün bu 39 askerin Avustralya askerlerin 39 sivili öldürmesinden dolayı bir özür beyan edilmesinin sebebi aslında oradaki Avustralya askerlerinin artık ülkelerine dönmek istemelerinden kaynaklanan bir durum olduğu şekilde okuyabiliriz bunu. Yani artık Avustralya Afganistan'daki askerlerini Amerika'nın hatırına orada tutuyordu. Yıllardır tutuyordu. Artık yavaş yavaş ülkesine askerlerini çekmek istiyor. Bunun için bir bahane bulması gerekiyor ve işte sivil katliam olmuştu. Yani benim işte aylarda Avustralya ufaktan ufaktan Afganistan'daki askerleri çekmeye çalışacak. Çünkü Afganistan bir çok dağlık bir coğrafya olduğu için oraya girenin kolaylıkla çıkamadığı, herhangi bir başarı elde edemediği bir bölgedir. Bir giren pişman, bir girmeyen pişman. Dolayısıyla Avustralya'da oradan yavaş yavaş paçayı kurtarmaya çalışıyor diye okuyabiliriz bu haberi.
Peki hocam. Afganistan demişken Pakistan Başbakanı İmran Han da devam eden barış görüşmelerini ele almak için Afganistan'a gitti. Bu Afganistan ve Pakistan arasındaki gelişmeleri nasıl yorumlarsınız hocam?
Şimdi Afganistan'ın demografik yapısına baktığımızda %40 civarında Peştu nüfusu var. Geri kalanları Tacik ve Türkmen, Hazara gibi Türk boylarından oluşuyor. Dolayısıyla ülkenin %40 civarında Peştulardan oluşan nüfusu önemli bir kısmı aynı zamanda Pakistan'la da akraba ilişkileri olan o Hayber Geçidi ile birlikte dünyayla bağlantı olduğu bir bölgedir. Dolayısıyla Afganistan'la Pakistan'ın iç içe geçmiş bir kültürel yapısının da olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla bu Taliban hareketinin iktidara gelmesinde bu Sovyet işgalinden sonra Pakistan istihbaratının ve CIA'nın payı olduğu da söyleniyor. Yani hep Afganistan'ın iç siyasetinde Pakistan'ın etkisi tarih boyunca ola gelmiştir. Bugün de bir barış anlaşması olacaksa, silahlar tutacaksa bir şekilde Pakistan'ın da bu işin içerisinde olması gerekiyor.
Evet hocam. Bu arada Trump da gider ayak Afganistan'dan ve Irak'tan asker çekmeyi planladığını ve bu yönde bir talimat verdiğini ifade etti. Bu konuda neler söylersiniz hocam?
Şimdi Trump topal ördek konumunda. Zaten önceden de Trump'a kalsa Suriye'de hiç asker bırakmayacaktı ama Pentagon dedi ki işte 100-200 asker kalsın simgesel olarak. Trump'a bunu ikna ettiler ama daha sonra kamuoya yansıyan bilgilerden görüyoruz ki Trump'a söylenenin çok üzerinde özellikle Deir Zor, Ebu Kemal arasındaki petrol ve su kaynaklarını destekleyen bölgelerde YPG'yi koruma, kollama amaçlı Amerikan askerlerinin varlığını biliyoruz. Şimdi bir taraftan Pompeo geliyor, Macron'la Fransa'da Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki harekatından ne kadar çok izar olduğundan bahsediyor. Diğer taraftan da yani Trump askerini çekmekten bahsediyor. Yani bu ikisinin yan yana koyduğumuzda taban tabanın zıt olduğunu görüyoruz. Ve yakın bir gelecekte yani bu Karabağ meselesi bir stabil duruma geldikten sonra önümüzdeki 3 Mayıs'a kadar Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin bu Sincar bölgesinde olsun, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde olsun, Fırat Kalkanı bölgesinde olsun, yani gün geçmiyor ki 3 terörist, 5 terörist, 10 terörist sızma eylemi yaparken yakalandı, etkisiz hale getirildi, haberlerini duyuyoruz. Yani Türkiye'nin burada güvenliği tam sağlaması için yarım bıraktığı işi bitirmesi gerekiyor. Böyle bir operasyonu da önüne almak için şimdiden kulis yapılıyor. Yani Amerika'nın bu bölgeden tamamen çekilmesini beklemek şu an için çok büyük bir hayal diyelim. Amerika burada daha uzunca bir süre kalıcıdır benim görüşümde.
Peki hocam. Libya'ya bakalım hocam. Libya'da daha önce 5+5 görüşmelerinde yabancı güçlerin dışarı çıkması yönünde karar alınmıştı. Fakat Libya'dan gelen bir açıklama var. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı milislerin balıkçılara Sirte limanını boşaltmaları emri verdiği bildirilmiş. Bir başka açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hepimizin kabul ettiği gibi bu sorunun askeri bir çözümü yok, diyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bu arada bu Libya'da ateşkes sonrası Fransız Total şirketiyle de petrol üretimi noktasında bir görüşme gerçekleşmiş. Bunları nasıl yorumlar? Buyurun.
Şimdi malumunuz Sirte Körfezi ile bu petrol hilali bölgesine kadar ulusal mutabakat hükümetiyle Türkiye destekli birlikler Sirte Körfezi'ne kadar dayandığında şunu gördüler. Orada Rusya'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin hatta Mısır'ın sınır ötesi asker gönderme tezkeresi çıkarması, paralı askerler ve bütün işte Fransa başta olmak üzere dünya kamuoyunda hep Hafter ve ekibini destekleyen bir koalisyon var. Yabancı güçlerin Libya'yı terk etmesi konusunda verilen beyanatlardaki yabancı unsur da Türkiye'yi ve oradaki lojistik destek ve istihbarat desteği veren insansız hava araçlarıyla orada operasyon yapan Türkiye'yi kastediyorlar. Yani satır aralarından okuduğumuz gerçek şu maalesef. Hafter Rus birlikleri olsun, o Sudan'dan gelen cancavitler olsun, yani dünyanın dört bir yanından gelen paralı askerler orada yabancı kavram içerisinde girmiyor. Yabancı kavram içerisinde Türkiye'yi oturtuyorlar. Bu yönüyle baktığında şu anda Hafter'in Sirte Körfezi'ndeki balıkçılar konusundaki beyanatı şunu gösteriyor. Herkes belli bir noktaya kadar geldi. Türkiye, Trablus ve Güney bölgesinde Vatia hava üssünü kontrol etti. Sahil şeridinde nüfusun %60'ının yaşadığı bölge şu anda Türkiye destekli ulusal mutabakat hükümetinin kontrolünde. Ama petrol bölgesi ve ülkenin doğu yarısı Bingazi, Tobruk çevresi de Hafter ve oradaki meclisin kontrolünde. Şimdi bu stabiliteyi yavaş yavaş kendi lehine kim değiştirebilir gibisinden bu Hafter'in ilk ileri hamlesidir. Bakalım buna karşılık nasıl bir cevap verilecek, bekleyip göreceğiz. Yani ortalık bir karışıyor, sonra bir dengeye oluşuyor. Oluşan bu dengeden Hafter bir adım öne çıktı bu beyanatıyla. Bakalım Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye buna nasıl bir sahada cevap verecek? Önümüzdeki haftaya bunu da göreceğiz inşallah.
Peki hocam. Bu arada Fransa demişken Fransa'da Ulusal İmamlar Konseyi kurulmasına karar verilmiş. Daha önce Cumhurbaşkanı Macron dışarıdan gelen imamlara müsaade edilmeyeceğini, işte bunların arasında Türklerin ve Arapların, Katarlıların bilhassa olacağını söylemişti. Yani bu ülkelerden gelen imamlara izin verilmeyeceğini ifade etmişti ve Fransız İslamı şeklinde bir ifadeden bahsetmişti. Bu noktada herhalde istediği gibi bir oluşum gerçekleşiyor. Ne dersiniz hocam? Bu ne gibi sıkıntılara sebep olur Fransa'da ve Avrupa'da?
Müsaadenizle bir bilgi vereyim. Mesela dünyadaki bütün Katoliklere ruhani merkezi Vatikan'dır. Ama Ortodokslukta mesela Rus Ortodoks Kilisesi, Bulgar Ortodoks Kilisesi, Yunan, Gürcü, Ermeni gibi Ortodoksların ayrı ayrı kiliseleri vardır. Ve kiliseler o devletin adeta milli güvenlik politikalarıyla mücehhezdir. Dolayısıyla bir Yunan'ın Ortodoks Kilisesi İncil'de yazandan daha çok Yunan Anayasası'nın ve Yunan çıkarlarının savunucusudur. Bulgar Kilisesi, Ermeni Kilisesi, Gürcü Kilisesi aynı şekilde. Yani Ortodoks Kiliseler. İşte Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin yapmaya çalıştığı bir Ortodoks İslam oluşturmak. Yani Fransız tipi bir Müslüman, Alman tipi bir Müslüman, Avusturya tipi bir Müslüman, İngiliz tipi bir Müslüman ve bu Müslüman Kur'an'da yazan İslam'ın hükümlerinden daha çok Fransız çıkarlarını önleyen, geri kalan namaz, oruç gibi ibadetlerini yapabilen ama Fransa'nın menfaati söz konusu olduğunda birinci sıraya bunu koyan bir İslam anlayışını yerleştirmeye çalışıyorlar. Bunun için de imam profili oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinden giden oradaki din görevlileri istemiyorlar.
Evet. Tabii sadece din görevlilerine yönelik, sadece Müslümanlara, mütedeyyin insanlara yönelik bir karşıtlık yok oralarda. Son olarak Almanya'da hocam, Federal Meclis, ülkücü derneklerin yasaklanması talebiyle ilgili verilen önergeyi kabul etmiş. Daha önce Fransa'da benzer bir adım atmıştı. Bu noktada ne söylersiniz?
Ya burada yani şöyle, duygusal davranmaya gerek yok. Yani o derneğin ülkücü olması veya isminin başında şu olması bu olması önemli değil. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri genelde Müslümanları, özellikle Türkleri asimile edememenin sıkıntısını ve sancısını yaşıyorlar. Diyorlar ki mesela Helmut Kohl'un önemli bir sözü vardı. Birinci nesil sizin, ikinci nesil ortada, üçüncü nesil bizim diyordu. Şu anda üçüncü nesil bir jenerasyon Avrupa ülkelerinde yaşıyor. 60'tan beri Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye giden, Batı Avrupa'ya giden Türk ve Müslüman unsurlar içerisinde. Ama bakıyorlar hala bu insanlar camiye gidiyorlar. Hala İslami ritüelleri yerine getiriyorlar. İşte Hristiyan kültürüne entegre olmuş halleri yok. İşte bunu ayakta tutan unsurlardan biri cami ise diğeri de milliyetçi duygulardır diye düşünerek bu için bu dernekler üzerine gidiyorlar. Yoksa yani o ülkücü görüşün manifestosuna falan değil. Diyorlar ki bu adamlar hala burada biz Türk'üz diyorlar, biz Müslümanız diyorlar. Eğer bu iddialardan vazgeçsin o dernekler de serbest bırakırlar.
Evet. Peki hocam, bir başka gelişmeyle devam edelim. Arap kamuoyunda en yüksek beğeni Türk dış politikasına yönelik bir seçenek olmuş. Arap Center adlı düşünce kuruluşunun araştırmasına göre 13 Arap ülkesinde en büyük dış tehdit olarak görülen ülkeler sırasıyla İsrail, ABD ve İran olurken ankete katılanların %58'i Türkiye'nin dış politikasına karşı olumlu görüş beyan etmiş ve beğendiklerini ifade etmişler. Arap kamuoylarında Türkiye'ye yönelik teveccüh devam ediyor, artarak devam ediyor desek herhalde yanılmış olmayız değil mi hocam? Neler söylersiniz?
Evet, söyleyelim. Biz üniversite öğrencisiyken gençliğimizde 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda hele 90'lı yıllarda Türkiye'de o koalisyon hükümetleri zamanında İsrail'le böyle ikili güvenlik işbirliği anlaşmaları imzalanırken tanklarımız oralarda modernize edilirken mesela Ahmet-i Necat İran'dan böyle yağmasa da gürlerdi. İsrail'in aleyhinde böyle işte yerle bir edeceğiz, yok edeceğiz vesaire deyince bizim böyle içimize su serperdi. O günün 25-30 yıl öncesinin Türkiye'sindeki gençler olarak bizleri. Şimdi İslam ülkelerinde öyle özellikle o 22 Arap ülkesinin her birinin başında hiç de böyle halkın hissiyatına tercüman olabilecek politikalar izlemeyen yöneticiler vardır. Yani halk istiyor ki İslam ülkelerine yaraşır bir politika izlensin. Yani Kudüs'le ilgili dünyadaki mesela bu Trump'ın Filistinlere yönelik veyahut da Golan Tepelerinin ilhakıyla ilgili Kudüs'ün başkenti yapılmasıyla ilgili bir tavır koysun bekliyor. Onlar tavır koymak şöyle dursun. Mesela Suudi Arabistan'ın o yerli medya işte başta UKAS televizyonu ve diğer yayın organlarına baktığımızda sanki Mescid-i Aksa'nın yerini şu andaki yeri değil de Kudüs'le işte Mekke arasında bir yerde gibisinden, yani şu anda İsrailler Mescid-i Aksa'yı yıksalar, yerle bir etseler, Süleyman Mabedi'ni oraya kurmaya kalksalar, yani Suudi halkını ona alıştırmaya yönelik yayınlar yapan böylesine nasıl diyeyim artık terbiye müsaade etmiyor, ahlaksız, aşağılık yayınlar yapan televizyon kanalları var Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Arap dünyasında. Dolayısıyla halk bunlara bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bu Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın ve dünyadaki hegemon güçlerin İslam dünyasına karşı yapmış olduğu çifte standarda karşı işte dünya 5'ten 1 türle başlayıp 1 minütle başlayıp dünya 5'ten 1 türle bugüne kadar söylemlerine elbette ki Arap sokakları, Arap kamuoyu destekliyor. Bu da gayet normaldir yani.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel anket araştırmasıyla noktalayalım programımızı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Telefon bağlantısıyla bu hafta sizinle programı gerçekleştirdik. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim İbrahim Bey.
Çok sağ olun hocam. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.
Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında bu haftada Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri tartışmaya, konuşmaya çalıştık. Haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.